Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalında yine sizlerleyiz. Sevgili Atilla ve Batuhan'la beraber Erzurumspor Fenerbahçe maçını değerlendirmek üzere yine mikrofon başına geçtik. Yani öncelikle hoş geldiniz beyler.
Hoş bulduk Yiğit. Sen hoş geldin. Nasıl vallahi?
Aynen abi. Rotasyondayım. İki haftada bir sizinleyim abi. Pazartesi yine yokum. Yani ondan sonra varım falan. Karışık işler.
Alıştık artık yani zaten.
Kaldıramıyorum iki maçı üst üste. Abi klasik. Atilla'nın bu arada sesi çıkmadı.
Buradayım ya.
Tamam, hoş geldin abi. Nasılsın?
Hoş bulduk dedik de sen sallamadın oğlum.
Abi ben kendi kişisel bilgilerimi anlatıyorum. Siz geçen hafta çok
konuştunuz. Ben sesi çaldım ki sen kadroyu sayacaksın diye.
Mikrofonları özlemiş Yiğit ya. Mikrofonu özlemiş. Ben bırakıyorum. Yiğit konuşsun bile.
Aynen.
Ben 20 dakika konuşayım, siz dinleyin. Abi klasik kadroyla başlayalım. Kalede Altay, savunma Caner Sadık, Tisserand, Nazım Sangare. Orta saha Luis Gustavo, Ozan Tufan. Önlerinde Pelkas, Mert Hakan, Sinan Gümüş ve Mamet Yam ilk 11'i. Batu, sana pas atarken şöyle atıyorum. Yani Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı. Yani Pelkas'ın çok iyi futbolu, bir gol bir asist. Mert Hakan'ın bir golü ve Sinan Gümüş'ün bir golüyle. Ancak Fenerbahçe'nin ilk şutu 41. dakikada geldi. O dakikaya kadar yani çevrenizden görmüşsünüzdür. Maçı izleyen herhangi bir Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin maçı kazanabileceğini düşünmedi. Yani maç oynanacak ve büyük ihtimalle 0-0'a bağlanacak şeklinde düşünen sayısı çok fazlaydı. Hatta Erzurum'un daha ciddi pozisyonları vardı. Sen bununla ilgili ne diyeceksin? Yani skor olarak 0-3'ü gördüğüm bir maçta Fenerbahçe'yi beğendim, bu takım şampiyon olabilir diyor musun?
Abi öncelikle ilk 11 ile ilgili birkaç değişiklik vardı. Valencia'nın ufak sakatlığı, muhtemelen burada zeminin de çok sert olması, soğuk, rakım falan derken Valencia'yı oynatmamayı tercih etmiş hoca. Onun dışında beklenen bir 11 çıktı. Serdar'ın ben oynamasını bekliyordum. Sadık'la tekrardan başlamasına da şaşırdım. İlk başta bu ikisini söyleyeyim. Onun dışında aynen dediğin gibi 40 dakika kabus gibiydi. Sıfır şut, sıfır isabet, sıfır orta sahaya geçiş. Yani çok kötü bir Fenerbahçe vardı gerçekten. Bu, sürekli de geliyordu Erzurum. Özellikle Fenerbahçe'nin sol tarafından, Caner'in olduğu yerden. Emrah Baş'tan 2-3 defa çok ciddi şekilde geldi. Yani golü yediğimiz an bu maçın asla dönmeyeceğini düşündüğüm şekilde izledim maçı. Ama bu sefer geçen haftalarda olanın tam ters senaryo biz yaşadık. Bu sefer ilk bizim gitmemiz, Tiam'ın pozisyonu da vardı gerçi çok netti ama onun dışında ikinci pozisyonumuzda golü atmış olduk. Yani bu maçın senaryosunu 1-0 öne geçmek yerine 0-1 yenik duruma düşseydik mümkün değildi yani maçın dönmesi bence. Şans yanımızda oldu. Golünü attığımız dakika da çok kritik bir dakikaydı. 45+5'te tam içeri girerken. Yani kim desen ki ne zaman gol olsun herhalde tam o dakikayı söylerdik. O golle devreye girmekte inanılmaz moral verdi. Yani onun dışında ilk yarıyla ilgili ne söyleyebilirim? Düşünüyorum da yani çok söyleyebilecek bir şey yok. Zemin çok kötü. Pazartesi öğlen maçı. Soğuk bir hava. Kolay da değil abi yani. 7 günde 3. maçını oynuyorsun. Alanya Spor maçından çıkmışsın. Yoğunluğu çok yüksek olan bir maçtı. Açıkçası yani bunlar da insan, robot değil ki. Biz de şu an uçan kaçan bir takım olmadığımız için. Böyle bir performans da çok bana sürpriz gelmedi. Neyse ki çok %100 pozisyon vermedik. Yani olumlu taraflarına bakmaya çalışırsam ilk 40 dakikada. Yani Erzurum geldi ama %100 gol yiyeceğiz. Hayır, bitirecek bir pozisyon da çok olmadı. Sıkıcı bir maçtı. Gol atan biz olduk. Yani söyleyeceklerim şimdilik ilk yarıyla ilgili bunlar abi.
Atilla sen ne diyeceksin? Çıkan ilk 11 ve alınan 3-0'lık galibiyet.
Ya çıkan ilk 11'e artık bir şey söylemek gerektiğine pek inanmıyorum. Çünkü bu oyuncularla yaşayan bir teknik direktör, buralarda teknik direktörler bütün takımlar için güvenmek lazım. Çünkü 15 günde 3. maç, 10 gün 12 günde 3. maç bile ve fikstür zorlu bir şekilde devam ediyor. Hafta içi kupa maçı, pazartesi günü bir maç daha. Bir ay içinde futbolcular yani hiçbir ligde olmadığı kadar maç oynayacaklar. O yüzden hocanın tercihlerine güvenmek lazım. Benim için 11 çok da şey değildi, yani şaşırtıcı değildi. Ama şey Sadık, yani Serdar Aziz Sadık olayını kazanan hattı bozmayayım diye mi hoca devam ettiriyor? Yoksa Serdar Aziz'i hala tam hazır görmüyorlar mı? Onu öğrenmek isterdim açıkçası. Çünkü Sadık bu maçta da çok iyi oynadı. Hakkını verdi yani. 11'de tercih edilmesinin hakkını verdi. Hiç hata yapmadı. Maçın ilk yarısını ben de değerlendirecek olursam, yani maç başladığında şöyle söyleyeyim. Maç başladı 5. dakikadan sonra şöyle bir zemine baktım falan. Ben şey diye düşündüm. Yani ilk yarıda bir gol atarsak çok iyi olur. Çünkü ikinci yarıda ilk yarıda bizim savunduğumuz kalenin orası, etrafının zemini daha da bozuktu. Yani bu buraya gol atmakta daha da zorlanırız dedim. İnşallah ilk yarıda bir gol atarız dedim. Futbolcular da maç sonrasında zaten hem sahadan şikayet ettiler, hem soğuktan hem rakımdan nefes almakta zorlandık dedi mesela Perkaz. Nefes almakta bile zorlandım dedi. Yani açıklaması var. Böyle bir atmosferde oynanan futboldan çok bir şey beklemiyordum açıkçası. Hata yapanın kaybedeceği maçtı. En büyük hatayı ilk yarının sonunda Erzurumspor yaptı. İkinci yarının başında da yine Erzurumspor'un hatasından geldi gol. Böyle maçlar oynanır ya. Ben böyle maçları sezonun içerisinde geçmişte de çok izledim. Yani böyle maçları işte zamanında Alex'te, ne bileyim Tuncay'la, hatırlıyorum gündüz performansları böyle, Serhat'la, yani bir anda yoktan pozisyon var edebilecek oyuncularla Fenerbahçe büyük takımlar daha kolay çözebiliyorlar. Yani ben maç başladığında zemine baktım. O iki takımın duruşuna falan böyle. Hani Fenerbahçe maçı olmasa izlemezdim. İkinci yarıya da bakmazdım yani. Çünkü buradan bir futbol çıkmasını beklemek çok iyimserlik olurdu yani. Biz zaten topa çok hani hakim olan bir takım değiliz. Yani olgunlaşmış atak sayımız bile belli yani. Rakip sahada 10 pas üst üste yaptığımız maç sayısı çok az. Bir uzun topla golü bulacaktık veya kornerle 0-0'ı tutup bir şekilde kazanacağımızı düşünüyordum. Çünkü Erzurumspor gerçekten çok eksik yani. Mücadeleyle bu eksiklerini kapatırlar mı diye düşünüyordum. İlk yarıda zaten iki kişi sakatlandı. Erzurumspor'da mücadele yanının da başka sıkıntıların da olduğu belliydi. Bizi tehdit edecek 11'ine bakıyorum Erzurumspor'un. Bizi tehdit edecek bir oyuncu da göremiyorum. Emrah Baştan'la ilgili bir ilerleyen dakikalarda konuşacağım. Onun dışında böyle bir 11'di. Yani ikinci yarıya da geçeriz birazdan. Ben ikinci yarıyı da ilgili ufak bir şey söyleyeceğim. Çünkü ben daha çok sözü size bırakacağım. Dükkanda olduğum için müşteri geldi çıktı falan. Böyle aman aman dinleyemedim maçı. İkinci yarının başında iki gol bulup maçı çözmemiz çok önemliydi. Ben daha öncelerinde de söylüyordum. Yani soyunma odasına gidip artı motivasyonla gelen bir Fenerbahçe yoktu son haftalara kadar. Ama son haftalarda bunu görüyoruz. Yani ikinci yarının başlarını biz çok iyi oynuyoruz. Alanya Spor maçı da öyleydi. Bugün de öyle oldu. Bir 5-10 dakikalık kaliteli bir oyun. Rakibin hatalarından faydalanmak. Üst üste aynı 11'le çıkmanın, yani birbirine çok yakın bir kişi falan değişti galiba. Benzer 11'lerle çıkmanın, takım olabilme yolunda adım atılmış olması sevindirici yanlardı. Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir 3 puan aldık. Maça dair benim söyleyeceklerim bu kadar.
Batu, sana pas atarken ben şundan bahsetmek istiyorum. Yani açıkçası yani Fenerbahçe taraftarlarının yani büyük bir çoğunluğuna sorsan Pelkas'ı artık orta sahanın ortasında görmek istiyor. Mesela geçen hafta bile Alanya Spor maçını hepimiz izledik. Yaptığı hatalardan sonra Sadık'ın oynamasını istemiyor mesela. Ama çıkıyor Erzurumspor deplasmanında bu oyuncular, Pelkas sol kanatta çıkıyor. Mert Hakan'ı ortada oynatıyor. Sadık da stoper olarak çıkıyor ama tabelada 0-3 yazınca hoca haklıdır diyoruz tabii. Yani her taraftar diyor. Yani taraftarlık, yani
aynen.
Taraftarlık, yani taraftarlık böyle bir şey gibi geliyor bana. Yani sen bizim ters bir sonuçta bu anlara hata der misin hocanın yaptığı, yoksa hayır zaten bu oyuncular oynamalıydı diyor musun?
Abi şöyle, maçın başlangıcında Pelkas'ın sol kanatta Mert Hakan'ın forvet arkası gibi gördüğümde açıkçası ben de bir ekran başında tepki gösterdim. Yani dedim ki tam Pelkas 10 numarada müthiş bir performans sergilemiş. Ya bu maçta neden Pelkas'ı tekrardan sol kanata atıyorsun düşüncesindeydim. Ama maçın 10. 15. dakikası gibi tekrardan pozisyon değiştirdiler ki maçta da sık sık yer değiştirdiler. Ya. Mert Hakan da Pelkas sürekli yer değiştirerek oynadı. Ya %100 katılıyorum abi. Futbolda böyle bir oyun abi. Yani skor önemli. şu an şu maç dediğin gibi 3-0 değil de ilk yarı sen 0-0 gitsen, maçı da 1-0 kaybetsen, şu anda herkes neden Sadık oynadı? Fenerbahçe'nin stoperi yok. Fenerbahçe'nin işte kanat, Pelkas kanatta niye oynatıldı? Forvet'te niye işte 6 milyon aldığın futbolcu oynatmadın? Sinan hattalarda iyi oynamıyor. Alanya yanlışlıkla gol attı. Bu maçta niye yine 11 oldu? Delecekti. Ya bunların hepsi söylenecekti. Ama işte skoru aldığında o zaman da şöyle söylüyorsun. Pelkas yine çok iyi oynadı. Sadık kanının son damlasına kadar mücadele etti diyorsun. Yani skora göre konuşmak, yani yapabilecek bir şey, futbolda böyle bir oyun. Ki ya tekrar şunu söylemek lazım. Çok da haksızlık yapmamak lazım. Ya yani kolay bir şey değil abi. 7 günde 3 maç yapıyorsun. Ya yani bu normal, artık değerlendirmemek lazım bu ligi. Temponun düşük olmasını, ki rakım işte Atilla abi de söyledi. Futbolcular maçtan sonra da söylediler. Yani çok o rakımın farkı büyük sıkıntı. Hava durumu farklı. Öğlen oynamaya alışkın oyuncu az yani bu takımda. Birçok sonuç olarak genelde akşam oynuyorlar. Yani birçok faktör bu maçı etkiledi. Rakip takım maç başına 31 lira prim de koymuşlar falan filan. Kolay bir maç değildi yani. Ondan dolayı bu tip maçlar Atilla'nın dediği gibi çok yaşanacak. Yaşanıyor da, önemli olan bu maçlardan bir şekilde çıkmayı başarmak. Bu ligde kimse olağanüstü futbol falan oynamıyor sonuçta. Yani burası Türkiye Ligi. Kazanarak çıkmak çok değerli. Pelkas'ın golü de çok değerli. Yani bu maçtan benim çıkartabileceğim olumsuz bir şey yok abi. Yani ben sadece pozitif yanlara bakmak istiyorum bu maçta.
Ya ben de sana katılıyorum. Zaten maç oynanırken şey dedim, yani Fenerbahçe, yani böylesi dediğiniz gibi rakım yüksek, sonra acayip bir kötü zemin var. Hava çok soğuk. Erzurum gibi yani zemini olsun, futbol olarak da çok bir şey yapmayan bir takımla oynuyorsun. Yani 0-0 devam edelim. Yani bir şekilde golü bulacağımızı düşündüm. Yani gerçekten bazı maçlar yani çok ağır eleştiriler zaten hiçbir maçta yapılmaması lazım. Yani Fenerbahçe taraftarlarının özellikle en sevdiği şeylerden birisi bu yani. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da yani birden gemileri yaktığını herkes görüyor. Mesela Fenerbahçe Erzurum deplasmanında kazandı. Twitter'da falan bakıyorsunuzdur şimdi siz de maçtan sonra. Arka otobüsün arkasından görüntüler, tezahüratlar, futbolcuların yaptığı, yani işler bir anda değişiyor. Futbolcular da böyle oluyor, taraftarlar da böyle oluyor. Yani biraz taraftarlar da yani bir olumsuz gittiği zaman, yani biz buradan kimseye de bir taraftarlık öğretecek değiliz de, yani öyle bir hadsizlik tabii ki de yapmayız, ama yani bazı şeyleri gerçekten iyi değerlendirmek lazım. Sonuçta evet, yani kimse Erzurumspor maçında Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan çok büyük aşırı keyif aldı mı? Almamıştır, özellikle ilk yarıdan. Ama yani çıkıyorsun sizin dediğiniz gibi, yani 7 günde 3. maç, zor şartlar. Yani elinden geleni yapan futbolcular var sahada. Yani bir şeyler görüyorsun. Bazı maçları bu şekilde değerlendirmek en doğrusu sanırım.
Aynen öyle. Ben işte Alanya maçında şunu söylemiştim. Bence çok doğru bir oyun planıyla doğru bir şekilde galibiyet almıştık. Ama o gün maç 90+3'te 2-2 olsaydı ve öyle bitseydi, bütün gün Fenerbahçe'nin ne kadar kötü oynadığı, ne topu verdiği konuşulacaktı. Ya işte dediğin gibi skor çok önemli. Sakin olmak lazım biraz. %100 katılıyorum sana.
Aynen. Atilla sen ne diyeceksin?
Ya şimdi tribünde olsak herkes destek olur da tribünde olmaktan uzaklaştık ya, bu masa başı seyirciliğine dönünce normal karşılıyorum. Çünkü bak ben ne dedim yani girişte? Ben dedim ki Fenerbahçe maçı olsaydı, olmasaydı izlemezdim. Eminim siz de izlemezsiniz yani.
Evet, izlemem ya. İzlemem
de. Hani böyle çok özel bir oyuncu falan olması lazım ki ona rağmen o oyuncu bile bu sahada bir şey yapamaz diye kanal değiştirebilirsiniz. O yüzden ben eleştirileri anlıyorum ya. Fenerbahçe'nin bir an önce, Erzurum'da bakıyor insanlar zayıf yani. Bir an önce çözüp bitirsin yani. Hadi sana yani, bir de öğlen maçı yani, bitir abi, biz işimize bakalım. Ben de öyle düşündüm. Bu maçı da anlayabiliyorum. Bir de yani Batu da değindi, hani çok hedef bir maç. Alanya maçının üstüne oynadık. Yani biz çok kırılma maçları oynadık üst üste. Başakşehir, Alanya. Onun üzerine de hani bu ortamda çok fazla bir efor beklemiyordum ama şunu belki altını çizmek lazım. Biz Alanya maçını çok iyi bir planla oynadık. Ben ikinci yarıda özellikle Erzurum'a karşı da iyi bir planımız olduğunu düşünüyorum. Yani Pelkas'ı ben solda değil de Mert Arkan'la merkeze daha yakın Sinan'ı ikinci forvet olarak gördüm. Yani orayı 2-2 şeklinde oynadık. Yani 3-1 dizilimi değil yani, Tiam önde, arkasında Pelkas, Mert Arkan yandaş, Sinan şeklinde değil de Sinan daha ikinci forvet,
Mert Hakan'la Pelkas yan yana. Sağ kanada pek fazla yoğunlaşmadı. Zaten oyunun ısı haritasını görmedim ama kameranın olduğu taraf, yani Caner'in olduğu hat maç boyunca hep orada oynandı oyun yani. Ters kanada çok az gitti. Valencia girdikten sonra oyun, yani orada bir oyuncumuz oldu. Ben öyle gördüm. Hep böyle Mert Hakan, Pelkas ve Sinan birbirine çok yakındı.
Yani burada abi seni destekleyecek bir araya gireyim. Seni destekleyecek. Ben şu an açtım mesela, ortalama pozisyonlara baktım. Fenerbahçe'nin en ilerisinde gözüken oyuncu maç ortalamalarında Pelkas, yanında da Sinan Gümüş var. Tiam orta saha çizgisinin orada gözüküyor. Ortalama
pozisyonu. Aynen. Biz yani ikinci yarının özellikle 2-0'dan sonra filan dikkat ettiniz mi? Her geriden uzun top, zaten zemin çok kötü. Biz zaten uzun topu kullanıyoruz ama her uzun topta Erzurum stoperleri topa vuramadı yani. Tiam aşırttı, aşıramadı, bir şey oldu. Top yere sekti. Tiam bir türlü önüne alamadı filan. Tiam'ın o kaçırdığı, ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyon da öyle bir pozisyondu. Yani uzun toplarda çok çaresizdi Erzurum. Biz devamlı bunu zorladık. Bunu zorlayabilmek için de ne hoca bir plan yapmış. Mert Hakan'ı, Pelkas'ı, Sinan'ı ve Tiam'ı birbirine çok yakın bir şekilde orada dizmiş. Yani böyle iki kenar olarak ben hiç görmedim yani. Genelde Caner'i de oraya çekip Ozan Tufan mesela çok yaklaşmadı bu maçta. Orada beşli bir hücum hattı kurup oradan bir skor almayı düşünmüş. Bence bu plan da işledi. Yani skorlar aksi olduğunda farklı konuşulabilir ama doğruyu da, planı da anlatmak lazım. Bence Erzurum maçındaki plan da buydu. Bu da işledi yani. Sonuç alabilir miydik? Belki daha fazla gol atabilirdik. Belki ilk golü biz yeseydik büyük sıkıntılar gösterebilirdik ama hocanın planı sahada gözüküyordu yani. Bunu görmek benim için önemli.
Evet. Batu, sana pas atarken futbolcuları tabii ki de konuşalım da özellikle tabii ki de Pelkas ve Sinan Gümüş'ü konuşmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Sinan Gümüş gelirken Fenerbahçe taraftarlarının çok niye geldi dediği bir oyuncuydu. Yani çok sıcak bakan taraftar sayısı azdı yani. Ama geçen hafta olsun, bu hafta olsun yani elinden geleni yapıyor. Zaten o kadar oynamak istiyor ki çıkarken bile, yani o kadar sahada kalmak istediği için yani Erol Hoca'ya bile tepki gösterebiliyor yani. Ben bunu da anlayışla karşılıyorum tabii ki de. Yani sen ne diyeceksin? Özellikle Sinan Gümüş ve Pelkas özelinde diğer futbolcular adına bahsedebilirsin tabii.
Abi ben Sinan Gümüş gol atınca çok mutlu oluyorum. Yani iki hafta önce Kasımpaşa maçında çok kötü oynadığında da demiştim. Benim Sinan Gümüş'e zaafım var demiştim hatırlıyorsan. Sinan bence bu ligin oyuncusu ya. Bu lige uygun bir oyuncu. Hep şey hissi veriyor abi. Her an gol atabilir hissini aldığım bir oyuncu. Yeterli bir oyuncu mu? Tabii değil. Bazen maçtan çok kopuyor. Defansa bazen yardım etmiyor. Bazen labali hareketlerde bulunabiliyor. Ama işte bu ligi bilen, gole yakın bir kanat oyuncusu olarak oynatabiliyorsun. Sol ayağı temiz, güçlü, fizikli bir oyuncu. Ligi de biliyor. Ondan dolayı Sinan'ın bu maçtaki performansı bence çok iyiydi. Özellikle Pelkas attığı pas bence o kadar kolay pas değil. Yani orada çok hızını ayarlayamasa berbat edebilirdi pozisyonu. Üçüncü goldeki kafayla vuruşu da çok kaliteli bir vuruştu. Sinan Gümüş için sevindim. Burada Erol Bulut'a da ben hakkını vereyim. Çünkü Kasımpaşa maçında gerçekten kötü oynamıştı Sinan. Ve belki o maçtan sonra bir daha oynatmasaydı Sinan'ı tamamıyla kaybedebilirdik. Ama o günden sonra Alanya maçında da direkt 11 oynattı. Şansı yaylaya gitti. Orta açtı. Gol oldu. Son üstüne bugün yine ilk 11 başlattı. Bugün bir gol bir asistle çok iyi bir performans sergiledi. Sinan'ı bu plana dahil etmek çok önemli. Çünkü kanatta zaten problem çekiyoruz. Kanat oyuncumuz yok yani. Valencia dışında bir verim alabileceğimiz oyuncu yok. Perotti zaten sakat. Ferdi genç. Bazen oynuyor, bazen oynamıyor. Ondan dolayı Sinan'dan verim almak çok değerli. Onun planının içine dahil etmek çok önemliydi. Çok sevindim Sinan Gümüş'ün bu performansına. Pelkas'la ilgili de diyecek çok artık benim sözüm yok. Bence Pelkas'ın katkısı artık bu şekilde devam edecek. Ki Mesut gelirse, ki Mesut'la birlikte bir 11 olursa o zaman ne olacağını bilmiyorum. Ama bu Fenerbahçe'nin bu 11'inde bu şekildeki bir planda Pelkas stabil olarak bu katkıyı belli ki vermeye devam edecek. Yine gol vuruşundaki o rahatlığı ben çok özlemişim yani. O aceleci olmayan rahat. O, ben bu büyük takımda oynayabilirim hissine çok özlemişimdir. Siz de hissediyorsunuzdur onu. Ayağını alınca ne yapacağını bilmeyen oyuncular oluyor
ben
ya.
Ben direkt şey yazdım ya. Tweet attım görmüşsünüz yani. Alex'te görüyorduk bu tarz rahat vuruşları ya.
Aynen abi. Alanya maçında da öyle. Yani o kadar zorlamaya, kasmaya gerek yok. Futbolu basit bir şekilde oynamak önemli. Bunu başardı Pelkas'ta. Çok yetenekli, kaliteli futbolcu. Çok iyi niyetli. Fenerbahçe'ye de olmanın bilincini birçok Türk futbolcudan, birçok Fenerbahçe aslında daha iyi bildiğiniz aynen futbolcudan daha çok anlamış şekilde sahada mücadele ediyor. Umarız devam eder Pelkas'ın bu performansı. Dediğim gibi ikisini çok beğendim. Ekstra da ben Nazım'ı çok beğendiğimi söyleyeyim. 3 maç üst üste 90 dakika sağ kanatta sürekli bindiren oyuncuların karşısında oynadı. Yani makine gibi git gel git gel. Ben çok beğendim. Bu maçta da yine çok iyiydi. Nazım'ın 3 maçlık performansına da ayrıca parantez açarım.
Atilla sen ne diyeceksin Pelkas, Sinan Gümüş ve diğer oyuncular için?
Ya işte bir hani forma istikrarı çok, çünkü çok kaotik bir kadromuz var. Yani sakatlıklar, Covid filan her şey etkiledi. Ya Pelkas hani sahada Pelkas'ı görünce, yani top Pelkas'a gelince heyecanlanıyoruz yani. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında mesela o, biz golü atacağını biliyorum yani. O çok özel bir his. Yani dediğin gibi Alex de yaşamıştır. Alex'ten sonra biz o bölgeye onlarca transfer yaptık. Diego'yu aldı. Hatırlarsanız şeyi Başakşehir'e, transferin son gününde Başakşehir'e geçti. Kimdi?
Fenerbahçe'den Başakşehir'e gidene mi diyorsun abi? Kimi diyorsun?
Yok, hayır. Deniz Türüç değil. Brezilyalı vardı ya, bizden Arap Emirliklerine gitti. Bak adını unuttum şimdi. Son gün Başakşehir'e transfer oldu hatta bu sezon.
Giuliano.
Giuliano mı diyorsun abi? Ha, tamam.
Şey dedim, değil mi? Mesela Giuliano da role çok yakın bir oyuncuydu ama karşı karşıya falan kaldığında şey bu Pelkas'taki hissiyatı vermiyordu bize yani. Yani o çok büyük bir avantaj. Yani sahada hani bu kadar oyuncu, bu kadar sirkülasyon yaşamışken öyle bir miyel taşımızın olması, Pelkas bir şekilde çözer güvencesi, bence hoca için de bizim için de taraftar olarak da bizim için de çok özel bir duygu. Sinan konusunda Batuhan'ı alkışlıyorum yani. Hiç kimse ona inanmazken, belki hocası bile inanmazken inandı yani. Yani çok doğru, ligi biliyor. Ama mesela şu var, Batuhan da katılır büyük ihtimalle, abali dedi. Onu biraz açayım ben. Hani kendini çok bırakıyor. Mesela geçen haftalardaki penaltı pozisyonları falan bu bir sürekli hale gelen inandırıcılığını kaybediyor. Mesela taç çizgisi kenarında da arkadan ikili mücadeleyle rakibini bozdu. O da çekti. O rakibini bozdu. Topu aldı. Önüne geçti. Rakibi de şöyle bir, yani hafif bir dokundu ona. Dokundu derken ikili mücadele. Yani sen başlattın zaten bu dokunmayı. Sinan'a sesleniyorum. Ve topu önüne aldı. Adam orada yani Sinan'ı düşürecek bir şey yapmadı. Yani devam etmesini bekliyorum ben. Zaten Sinan'ın hani Fenerbahçe 11'ine banko yazılacak bir oyuncu olmasını engelleyen şeyler bunlar. Yani gole bu kadar yakın, gol vuruşlarında rahat. Dediği gibi Batuhan'ı yine pas, yani pasın açısına kadar çok iyi ayarladı Pelkas'ı yani. Biz o topu sürüp de ben ondan sonra önüne bırakayım falan deyip de pozisyonu parçalayan bir sürü oyuncu izledik.
Abi o pozisyonda Ozan olsaydı mesela, sence o pası atabilecek miydi o şekilde? Bence atamayacaktı maalesef.
Ya ben söyleyeyim, düşündüm. Yemin ediyorum düşündüm. O pası atabilecek Fenerbahçe kadrosunda bir Ferdi bence bırakabilirdi o, evet, kadar tabii güzel. Mesela Valencia falan olsaydı, Tiam falan olsaydı kesin topu sürmeyi tercih ederdi. Yani stoperi ben iyice üzerime çekeyim. Ondan sonrası Allah'a emanet yani. Çok iyi yani, zemin de kötü yani. İyi kontrol etti. İyi bıraktı. Bu şeyden maçla ilgili bir de hazır aklımdayken hani bu kendini atmalar falan dedi ya, Mert Hakan Yandaş da mesela böyle taç kenarı çizgisinde mesela attı kendini, yani tamam bir dokunma var da yani biz rakip oyuncuların bu tür bırakmalarından çok şikayetçiyiz. Biz bu kadar rakip oyuncuların yaptıklarına şikayetçiyken kendi oyuncumuzun bunları yapması hiç hoşuma gitmiyor yani. Bunun maçın şeyine, Mert Hakan da bugün çok iyi mücadele etti. Golde top gerisine düşmesine rağmen çok zor ve çok düzgün bir vuruş yaptı. Yani çok kritik bir roldü o. Mücadelesine, azmine, Fenerbahçeli, kendini Fenerbahçe'ye verişine hiçbir laf etmiyorum ama ayakta kalmasını istiyorum yani. Yani Sinan ve Mert Hakan Yandaş daha çok ayakta kalmalılar yani. İnsanlar işler kötü gittiği zaman bu sefer de diyorlar ki ya bak bunların hali yok, çalışmıyor. Yani bugün işler iyi giderken tolerans ediyorlar. Kimse bir şey demiyor ama işler bir gün kötü gittiğinde bu düşmeler, kendini bırakmalar filan geri teper. Yani Burak Yılmaz bunu ta Beşiktaş'taki kariyerinde yapıştı üzerine. Futbolu bırakacak. Hala üzerinde bu şey var yani. Gelişmelerine de engel oluyor. O yüzden yani bu Sinan'dan bahsederken Mert Akran'a da şey yapın. Ben çok rahatsızım bu ikilinin bu tarz kendini bırakmalarından.
Batu, sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Sinan Gümüş'ün iyi oynadığını görüyoruz. Nazım Sangare aynı şekilde iyi oynuyor. Yani Mert Hakan iyice formu yükseldi. Yani şimdi sakat olan oyuncularımıza bakıyoruz. Perotti'ler ve mesela Tiam Samatta ikilisi de aynı şekilde veya Serdar Aziz. Yani Fenerbahçe'de bu isimler de gelince kadroda acaba kurmak konusunda Erol Hoca sıkıntı yaşar mı? Acaba o günlerde keşke bu kadar birbirine benzer oyuncular almasaydık da diyebilir miyiz?
Yani abi şöyle, bizim kesinlikle şeyi dahil etmemiz gerekiyor. Samatta'yı, Nova bu planın içine dahil etmemiz gerekiyor. Özellikle Samatta, yine ben, siz beğendiniz mi girdikten sonra bilmiyorum ama Samatta'da ciddi bir sıkıntı var ya. Samatta'nın böyle mücadeleye girmek istemiyor. Çok fazla mücadeleden kaçtığını hissettim. Ya bu dediğin şey, biz daha çok çift maç oynayacağız abi. Çok daha, yani bu daha ikinci, üçüncü yaşadığımız şey. Biz her hafta neredeyse üç maç var. Her hafta var. Birbirine benzeyen, benzemeyen her türlü oyuncu ihtiyacımız var. Böyle söyleyeyim ben sana. Bu oyuncuların yanına eklememiz gereken birçok oyuncu daha olacak. Kesinlikle Novak'ın dönmesi lazım. Şimdi Caner yok mesela, haftaya cezalı. Novak ne durumda bilmiyorum. Bizim kulüp zaten bu sakatlıkları hiçbir şekilde açıklamıyor. Biz bekliyoruz sadece, acaba ne zaman dönecek diye. Perotti mesela ne zaman dönecek kimse bilmiyor herhalde. Ocak sonuna kadar falan yok galiba. Nova ne oldu? Ne kadar yok? Bilen var mı? Ben bilmiyorum. Hiç bunlar açıklanmıyor zaten. Ama dediğim yani şey olarak herkes abi oynamalı ya. Çok kişiyi dahil etmemiz gerekiyor. Özellikle benim için Samatta ve Novak bu plana kesinlikle dahil olması gereken iki oyuncu.
Ben de burada şeyi söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe 4 maçtır kazanıyor. Yani Ali Koç için, yani gerçekten şu an beIN Sports konusunda da birazdan Atilla falan bahsedecek zaten. Yani bu kadar hava almışken, kulüp bir havaya girmişken, yani camia bir oldu yani bazı konularda. Hemen bu hafta içi bir Fenerbahçe TV'de program yapıp tüm gelişmeleri açıklamasının bence tam yerinde bir karar olacağını düşünüyorum. Tabii yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Ali Koç geldiği zaman her ay özellikle yapacağını söylemişti. Belki yapmıyor şu an ama senin de dediğin gibi yani o sakat oyuncuların durumu, mesela Kruse konusunda açıklama yapıldı. Dava sonuçlanmıştır diye. Yani biz nasıl sonuçlandığını bile bilmiyoruz davanın. Yani ne para mı verildi, nasıl sonuçlandı, biz mi kazandık, Kruse mi kazandı. Aynen, bu gibi detayları da öğrenebileceğimiz takım da iyi giderken aslında tam yeri ve zamanı. Yani keşke bu hafta öyle bir şey görebilsek yani Fenerbahçe TV'de.
Keşke olsa. İyi, ben de katılıyorum. Ben çok iletişimsizlik beni çok geriyor ya. Söyle abi sen, arayayım.
Evet. Atilla söyle abi.
Bu mesela diyorsunuz ya Fenerbahçe'de hangi oyuncu yok filan. Bunlar kulübün bu bilgileri paylaşması çok şey değil yani. Paylaşmaması yani. Mesela diyecek ki önümüzdeki hafta hazır dediğinde hazır ama nasıl hazır? Yani sen bunu bilemiyorsun. Yani kulübün böyle şeyleri açılıyor. Sakatlığının durumu belli. Bunlar hocaya bildiriliyor. Hocaya soru sorarsan hocadan bunların cevabı, bu gazetecilik yani. Muhabirlik işi. Ama Türkiye'deki muhabirlik ve gazetecilik yani şu anda yok. Sadece transfer duyumculuğu var. Yani sen mesela diyorsun ki bu ay her şeyi ilgilerken Ali Koç konuşsa. Bak %100 eminim Ali Koç konuşsa, karşısında muhabirler falan olsa sadece transfer sorulacak.
Doğru.
O abi senin dediğin çok güzel şey. Sen dedin ya, ben çok merak ediyorum. Sadık Serdar hazır değil diye mi tercih edildi, yoksa bir hocanın planı dahilinde mi? Biz bunu mesela biri sorsa da keşke duysak ya.
Maç bittiğinde ben eskiden gazeteciydim. Yani basın toplantılarına gidiyordum. Hepiniz de biliyorsunuz. Hocaya bunu sorarsın. Bak Alanya Spor maçında da sorulmadı. Sol bekten Serdar Aziz'in Alanya Spor maçından sonra da sorulmadı. Hocaya Çağdaş Atan'ın açıklamaları falan soruldu. Anladın mı? Böyle alev çıkartacak, tartışma çıkartacak şeyler. Bu maçtan sonra da soruldu mu? Basın toplantılarını ben izliyorum. Şeyden sonra, yayından sonra da tekrar izleyeceğim. Bu maçtan sonra da kimse sormadı. Sorsaydı bence düşerdi Twitter'a. Yani evet. Anladın mı? Muhabirlerin işi yani. Çünkü ben hatırlamıyorum. Bir muhabir yazdı Twitter'da. Ocak sonunda hazır olacak diye, ama şey değil yani. Muhabir de değil galiba. Kulübe yakın bir kaynak gibi bir şey. Tam hatırlamıyorum ismini. Başka hiçbir bilgi yok. Bunu sen maç sonunda soracaksın. Yani Fenerbahçe'nin sakatlıklarının durumunu maç sonunda veya maç önünde soracaksın. Bunu sormuyoruz. Biz başka şeyler arıyoruz. Transfer yani Ali Koç'a Mesut Özil soruluyor. Yani yarın şey olsa yine Mesut Özil sorulacak. Yani bu gazetecilik problemi ülkedeki. Yani dışarıdan biz merak ediyoruz, soruyoruz. Acaba ne durumda diye düşünüyoruz ya, biz kulübe dokunamıyoruz. Kulübün de bunları açıklaması çok mantıklı değil yani. Hoca biliyor neyin ne zaman kimin döneceğini. Ama sen medya bunu almak isterse alır. Açıklama da gelir. Evet. Yapılır yani. Bu tamamen Fener muhabirlikle alakalı bir şey.
Bize biraz
şu an basın toplantısında üçümüzden birisi olsa biz bu konuştuğumuz iki sorunun cevabını da hocadan almıştır. Hoca bunu açıklar. Evet.
Yani
ama dediğin gibi muhabirler bunu yani açıklanacak hale getirmiyor durumu yani.
Taraftarlar da transferi daha çok merak ettiği için, bu tarz şeyleri kimse de tabii merak etmediği için biraz da o yüzden. Ben şimdi
hele galibiyet sınırsızca merak ediyorum. Ben evet, maçla ilgili maçsız bölüme geçeceğiz. Maçla ilgili son bir şey söylemek istiyorum.
Yok, ben maçla ilgili sorum var size. Çok merak ettiğim bir soru soracağım size.
Sor o zaman.
Soruyorum. Sor. İkinize de sorayım. Fenerbahçe değil mesela. Yıllardır Avrupa futbolu takip ediyorsunuz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takımlar gidiyor deplasmana. Deplasmanda maç yapacağı stadyumda bir gün önce antrenman yapıyor o stadyumda. Fenerbahçe'de acaba bu tarz Erzurum gibi, Sivas gibi veya hava şartları zor deplasmanlara giderken maçtan bir gün önce gidip o statta, o zeminde bir antrenman yapamaz mı? Bu yasal olarak mümkün mü bir kere? Bunu sorayım öncelikle. Var mı bilginiz? Ya da böyle bir şey sizce de mantıklı olmaz mı? Sonuçta hep diyoruz yani Fenerbahçe ilk yarı mesela iyi oynayamadı. Yani sahaya, zemine alışamadı. Yani bu katkı sağlamaz mı sizce?
Abi şöyle katkı sağlar ama sıkıntı şu. 7'sinde Alanya maçı oynadın. Bugün 11'i. Zaten arada 3 gün var. Yani bir gün maç sonrası bir gün rejenerasyon çalışması yapsan zaten 8 oluyor 8'i. 9'un geldin 10'u 11'inde maç var zaten. Yani hani bir gün seyahatle geçirsen seni antrenmansız Erzurum maçına bir gün sıfır Erzurum erken gideceksin diye şeyi kaçırıyorsun. Bütün antrenman takvimi falan gidiyor. Haftada bir maç olduğu bir düzen olsaydı %100 katılıyorum. Bir gün önceden gidilmesi gerekir derdim ki belki de tercih edilirdi bilmiyorum ama şu sıkışık fikstürde zaten çok mümkün durmuyor yani bunu yapabilmek.
Sen senin şey hani deveye sormuşlar nereye muhabbeti var ya senin için o misal yani zemini gördün mü sen? O zeminde bir gün antrenman yapsan ertesi gün daha da beter olur yani. Türkiye'de ya, hiçbir
o da var doğru
yani, bak, antrenmanda oyuncun sakatlanır yani Türkiye'deki bizim Kadıköy'de dahil ediyorum bir tane iyi zemin yok yani.
Yok Kadıköy'ün bir şey yapma bence bu, Kadıköy güzel yine ya Kadıköy bu zeminlere göre şahane bence.
Abi canım ama hani Avrupa'ya kıyaslıyorsun ya. Yani senin dediğin çok göre, aslında öyle olmaz. Aslında yani biz niye Avrupa'ya gittiğimizde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir gün öncesi basın toplantısı yapılıyor maçtan önce.
Aynen. Değil takım mi? Takımda antrenman yapıyorsun hatta.
Yani o yüzden işte marka değeri Şampiyonlar Ligi'nin marka değeri belli. Orada reklamlar dönüyor. Yani antrenman yaparken stadın orada reklamlar dönüyor yani. Maçtaki gibi reklamlar konuluyor orada yani. Bu bir pazarlama stratejisi.
Doğru.
Yani o senin dediğin dominonun son etkisi yani neresi doğru ki yani ligde Süper Lig'in neresi doğru ki yani bunu yapabilirsin. Zaten yapsınlar. Zemini işte bu bambaşka bir pazarlama mantalitesi yani Fenerbahçe'yi Erzurum statında çıkartacaksın oradaki reklam panolarından bile gelir elde edeceksin. Bu başka bir kafa yani olması gereken doğru kafa senin dediğin ama yani bu sadece Fenerbahçe açısından avantaj falan değil yani. Bu ligin marka değeriyle falan bir yok, sürü şeyler.
Evet. Zaten herkesin yapması lazım. Mesela
şimdi yani Şampiyonlar Ligi bunu neden keyfinden mi seni çıkartıyor? Ah Fenerbahçe'm gelmiş, ah Manchester'ım gelmiş de bir antrenman yapsın, zemini alışsın diye seni oraya koymuyor zaten. O adamların kafası başka türlü çalışıyor. Evet. Maçtan önce seni basın toplantısına çıkarttırıyor bir oyuncumla. Konuşturuyor yani. Malzeme çıkartıyor. Anladın mı? Yani evet, sistem bu.
Aynen. Ya zaten burada aynı dediğin gibi yani federasyon hep özellikle Tuncay abi sürekli bahsediyor yani federasyon bu kadar reklam gelirleri var federasyonun sitesine
ama lig fikstüründe bunu yapmak çok zor sadece Türkiye Ligi'ne ait bir sıkıntı değil ya yani. Avrupa'da da böyle yani evet, Liverpool Chelsea'ye yani, gidip de bir gün antrenman yapmıyor ama Erzurum özelinde tercih edilebilirdi çünkü
yok,
orada
yani mesela şimdi ay sonunda Sivas deplasmanına gidiyoruz. Yani Sivas'a da yani tabii ki de mümkün olursa yani son taktik evet, antrenmanı Sivas'ın sahasında yapmayı ben yani güzel olabilir diye düşünüyorum.
Abi güzel olur da yine aynı şeyi söyleyeyim. Pazartesi günü Ankara Gücü maçı var. Perşembe günü Sivas maçı var. Yani pazar maçtan çıktın, pazartesi sabah uyandın. Zaten perşembe maç var. Ne ara gideceksin, ne ara antrenman yapacaksın?
Evet, doğru.
Yok, liglerde yani dünya liglerinde de böyle. Barcelona'da ne bileyim Cadiz deplasmanına gidip bir gün önceden sahaya çıkmıyor. Ama
yok, özel yok. Bence şöyle şey yaparlar. Ben sana söyleyeyim. Mümkün olursa uçaktan inip statta maça çıkabilirler yani.
Neyse.
Bazen hava şartlarının nedeniyle düşünülebilir ama fikstür buna müsait değil yani.
Aynen. Atilla ne diyecekti maçla ilgili son olarak?
Abi ben kendi oyuncularımı eleştirdim ya Sinan'la Mert Hakan Yanlar. Emrah Baş'tan topu kaybedip gol attık ya, çok mutlu oldum ya. Bilmiyorum siz, yani böyle şeylere takığımdır. O kadar çok kendini attı ki, yani böyle, yani o pozisyonda Emrah Baysan topa basıp düştü ya, yani topu kaybetti. Oradan gol geldi, böyle içimin yağları eridi yani. Bir taraftar olarak bunu söylemek istedim
zaten
yani.
Zaten ben de statta yıllardır...
Ya bu kadar mesela... yetenekli adamsın yani, bu kadar niye kendini atıyorsun ya?
Ya statta en çok sinir olduğum olaylardan biri budur. Yıllardır zaten. Yani Anadolu takımlarının gelip Kadıköy'de sürekli kendini yere atması, o şekilde kazandığımız maçlarda yani bir derbi kazanmış gibi statta sevindiğimi biliyorum yani. Bundan sonra yani da kesin böyle olacak. Vakit skoru çalan yani.
Skoru alıp vakitten çalmak için falan hadi onları da hoş gördüm ama yani ya geç, adamı geçeceksin yani, geçmek üzeresin, kendini böyle kurşun yemiş gibi atıyorsun yani. Benim mimli oyuncularım var mesela şeyde, Taylan da öyle Galatasaray'da. Bak dikkat edin, Taylan'la marka o yani. Bak kendini marka atmak
böyle, çok fena.
Böyle kurşun yemiş gibi yani. Ben en son eşime söyledim, yanlış hatırlamıyorum. Ya dedim yani Galatasaray maçlarını izlerken yani bunun dedim annesi babası falan yok mu yani? Eşi, çoluğu, çocuğu demiyorlar mı? Baba korkuyoruz. Ben her pozisyonda bir şey oldu zannediyorum. 7-8 hafta önce Taylan'ın böyle yani göğsüne değdi adamın dirseği. Değdi yani. Böyle gırtlağını bir tuttu. Dizlerinin üzerine çırptı. Film sahnesi gibi. İnanamazsınız. Öldü zannettim. Çocuğun dili boğazına kaçtı zannettim. Yani ben öyle olduysam annesi babası neler hissetmiştir yani. Ya bu kadar da yani işi Hollywood'a dörtmeye gerek yok ya. Zaten rakibi böyle temas alıp kendini bıraktın mı hakemler faul çalıyor. Yani ben onları hoş görmüyorum. Onlara karşıyım. Benim demek istediğim Emrah Baştan, Marko, Mert Hakan Yılmaz, ne bileyim başka Taylan, hani dediğim gibi böyle hani bir şey oldu zannediyorum ya. Gerçekten korkuyorum ya. Bunlar da insan yani. Bu kadar yapmayın yani. Rica ediyorum. Bu kadar da olmaz yani. Oysa orada Mert, yani orada o topu kaybetti var ya. Yani ağımı aldı, topu kaybetti diyebilirim yani.
Aynen. Botu var mı maçla ilgili eklemek isteyeceğim bir şey? Ali Koç'un açıklamalarına geçelim yoksa.
Abi yok, maçla ilgili fazla artık ekleyecek başka bir şeyim yok. Dediğim gibi sakat oyuncular Novak, Sosa, Perotti, bunlar da bir an önce umarım katılır. Kadro ne kadar geniş olursa o kadar bu fikstürde avantaj sağladığını tekrar görmüş olduk. Yani çok önemli.
Atilla, senin ekleyeceğin bir şey var mı maçla ilgili, yoksa sen direkt Ali Koç'un açıklamalarından bahsedebilirsin.
Ali Koç'un açıklamalarından mı bahsedelim? Ya ben Ali Koç'un açıklamalarının tamamını dinlemedim. Beyin Sports'la ilgili şeyi biliyorum. Yani oyuncular çıkıp da Beyin Sports'la tepki göstermiş konuşmalarını falan. O bölümü size bırakayım. Ben Ali Koç'un şey lafına, bu UÇK'nın Galatasaraylı futbolcu, Galatasaray ve Rize Spor Oğulcan Çağlayan'ın durumuyla ilgili yaptığı bir açıklama var. Onu eleştirmek istiyorum. Çünkü benim bildiğim tahkim kurulu bu durumlarda oyuncudan yana tavır alıyor. Geçmişte de örnekleri var. Şimdi mesela biz bunu en son Cruze olayında yaşadık. Yani hayatının pokerini oynadı diye yaşadın yani sen bunu. Şimdi o lafın altından kalkamadık hala. O iyi gidiş falan göz ardı ettik. Tamam, eyvallah, her yönetim böyle tecrübeleri böyle yaşaya edinir. Tamam, onu geçtik. İlerleyen zamanlarında eminim yönetim de bunun öz eleştirisini yapacaktır. Geldik bugün Taylan Antalyalı için bonservis bedeli, Rize'ye bonservis bedeli ödenecek ve işte Taylan'a ceza verecek. İşte tahkim kurulunun baskı altına almak için başkanımız bir açıklama yaptı. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye Ligi'nde Avrupa'nın her yerinde, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile başvursa Oğulcan Çağlayan haklı bulunur. Çünkü Oğulcan'ın sözleşmesi 6 ay kala istediği takımda görüşüp imza atabiliyor. Yani bir herhangi bir Avrupa takımıyla gidip Bayern Münih'le imza atmış olsa 1 Ocak'ta gidip imza attığını açıklar. Sezon sonuna kadar da takımında kalır. Sezon bittiğinde de gider. Kulübün hiçbir şey haklı yok. Ama Türkiye'de 6 ay kala Bosman kuralına rağmen, yani bütün dünyanın ve bizim FIFA'ya bağlı olduğumuzu kabul ettiğimiz Bosman kuralına rağmen oyuncular sözleşmesi boşa düştüğü halde kulübünden izin alınması gerekiyor gibi böyle bir yazılı mı bilmiyorum bir kural var. Şimdi Oğulcan Nisan ayına kadar bir sözleşme yenilemeyen Rizespor, Galatasaray'la Oğulcan konuştuğu ve anlaştığı haberin üzerine sözleşmesini tek taraflı uzatıyor. Bir kez tek taraflı sözleşme hiçbir türlü kabul görmüyor. Biz bunu Aurelio'da yaşadık. Real Betis'te Aurelio'da aynı şey oldu. Fenerbahçe sözleşmesini artı birini kullandı. Aurelio gitti çatır çatır oynadı. Şu anda da teknik direktörümüz. Yardımcı teknik direktörümüz. Aurelio dese, Aurelio sorsan anlatır süreci yani sana. Bu durumda yani buradan ben bir şey çıkacağına inanmıyorum. Ve hani böyle olması gerekiyor. Ama şu var. Şunu eklemek istiyorum. Galatasaray transferleri hep kulüplerin etrafından dolaşarak yapıyor. Genç bir oyuncu aldılar mesela. Genç diyoruz, 20 yaşında bir oyuncu aldılar. Mesela onun yetiştirme parasını ödememek için yapılanlar filan. Geçmişe geçmişte mesela şey daha başka oyuncular şu an aklıma gelmiyor. Mesela Mert Hakan'la Emre Kılıç'la öncesinden söz kesmeler filan. Yani onların da sözleşmesi boşa düştükten sonra tabii ki görüşebilirsin yani. Ama ondan sonra Vedat Muriç transferinde direkt Vedat'la önce masaya oturulması. Yani Galatasaray'ın tabiatında bu var yani. Galatasaray senelerdir ben biliyorum. Yani ben şu an aklıma gelenleri saydım. En dinleyenlerin aklına bir sürü oyuncu geliyor. Hep önce kulübün bir etrafından dolaşıyoruz. Oyuncuyla anlaşıyor. Daha sonra da kulübü biraz zor durumda bırakarak masaya oturuyor. Ya bunları dile getirmek lazım. Bunları söylemek lazım. Ama yani Oğulcan Çağlayan durumu başka yani. Adamın Nisan'da sözleşmesini uzatıyor Rizespor. Türkiye içindeki kanunlara göre bu bir yaptırımı olabilir ama tahkim kuruluna başvurduğunda tahkim kurulundan geri döneceğini ben biliyorum. Başka oyunculardan da geri döndü. Ve hiçbir şey olmasa kasam ne bileyim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan başvursa Oğulcan Çağlayan bundan cezasız kurtulur. Çünkü bu böyle yani. Oyuncu sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldıktan sonra istediği takımda görüşebilir. İstediği takıma imza atabilir. Ayrıyeten artı bir olayında sen sözleşmeyi tek taraflı yani futbolcunun onayını almadan tek taraflı uzatamıyor kulüpler. Yani birebir örneği kulübümüzde şu an görevli. Marco Aurelio yani. Biraz balık hafızalı oluyor insanlar futbol severler değil yani millet olarak öyleyiz. Ali Koç da bu açıklamayı yaptı. Marco Aurelio yanında. Biz Real Betis'te mahkemelik olduk. Marco gitti Real Betis'te oynadı. Sonra hatta Beşiktaş'a falan geldi. Değil mi? Yani bu kadar sabitken bunun üzerine bu kadar büyük laf atıp takip kurulunun baskı altına almaya gerek yok. Çünkü oradan bir mağlubiyet çıktığında ne yaptınız siz diye geri dönebilir size yani. Avrupa'da ve dünyada FIFA'nın belli bir kuralları var. Biz de FIFA'ya bağlı bir federasyonuz. Oğulcan Çağlayan'ın durumunda az çok biliyoruz. Yani Galatasaray'ın yaptığı başka şeyleri tekrar tekrar gündeme getirip tekrar tekrar bu kötü şeylere ışık tutmak lazım ama Oğulcan bunun prime'i olmamalı. Yani bu Oğulcan olayından çıkıp bunu yürümemek lazım. Yanlış oldu bence. Süreçte kim haklı çıkartacak göreceğiz.
Ben de şeye konusunda söyleyeyim abi. Yani bu beIN Sports'un internet sitesi olsun gerek beIN Sports yayınların olsun Fenerbahçe aleyhine yaptıklarını hep görüyoruz yani. En son işte bu küfürlü tezahüratın yayınlanması. Yani ondan sonra da özür diledi beIN Sports ama ben bugün futbolcuların yaptığı ve Erol Hoca'nın yaptığını son derece doğru buluyorum. Yani beIN Sports'u beIN Sports ekranlarına protesto edeceksin. Gerçekten yani. Maç öncesi Serdar Aziz geldi. Sadece beIN Sports'ı eleştirdi. Hiç yayınlamak zorunda kaldılar. Direkt yayınladılar. Maç sonrası yine aynı şekilde Mert Hakan öyle. Aynı şekilde Erol Hoca maç sonrası aynı şekilde sadece oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani konuşacak bir şey yok tarzında konuştu. Yani bu protestoları, bu tarz eylemleri oyuncuların, yönetimin direkt beIN Sports ekranlarını yapması bana çok doğru geliyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. Yani öbür türlü taraftarın gazını alacak davranışlardan ziyade bu tarz direkt adımlar atmak bana çok doğru geliyor. Batu, sen bir şey ekleyecek misin?
Yok abi, ekstra bir şey söylemeyeceğim. Yani siz zaten gerekli şeyleri söylediniz. Çok Ali Koç'un açıklamayla ilgili ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmaya devam edelim. Yani gereksiz şekilde, yani Oğulcan olayından şu anda bahsetmek bize ne katacak? Ben açıkçası bir bilgim yok, bir fikrim yok. Hemen hafta içi kupa maçı, sonra Ankara Gücü maçı, odaklanmaya, lige de odaklanmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok hoşuma gitmiyor benim. Yani bizim işin içinde olmadığımız ve çok acayip herkese etkileyecek bir olay dışında bir olay hakkında Galatasaray ile ilgili açıklama yapmak falan çok bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani özellikle Oğulcan konusunda hiç gelmiyor.
Anladım. Ya ben de kesinlikle, zaten keşke sürekli sadece futbolu konuşabilsek de.
Ama Bin konusunda söylenenlere katılıyorum. Bin konusunda konuşmak gerekiyordu. O konuda evet, tabii ki de konuşulsun. Sadece ben hani başka takımın transferleri, onun bunun yok bu. Ayartan kulüp olmak istemiyorsa. Yani abi gerek şu anda ne bileyim, bana çok gerekli gibi gelmedi açıklamalar. Evet.
Neyse, var mı beyler ekleyeceğiniz başka bir şey?
Ben kapanışta bir ufak tartışma açayım. Öyle kapatalım. Çünkü hem Ali Koç'un açıklamalarının bir tarafı da şeydi yani, Visca vardı. Bir de
İrfancan.
İrfancan. Orası da önemli. Eğer İrfancan ve Visca kulüp satmayı düşünüyorsa biz de masadayız dedi. Bak bu önemliydi. Yani çünkü orada evet, Oğulcan'ı eleştirirken, olayını konuşurken Fatih Terim de sözleşmeli bir futbolcu için İrfan da bizi istiyor dedi. Mesela o çok büyük bir şey. Yani ceza alması gereken bir şey bence.
Evet.
Tabii ki oyuncunun menajeriyle konuşursun, oyuncuyla irtibata geçersin, ama bu transfer denilen olaylarda hani bu kadar kör gözüne parmak sokmaya gerek yok yani. Bunlar cezasız kalırsa o zaman işin iyice cılkı çıkar yani. Bence Fatih Terim buradan ceza almalıydı ama tabii ki ceza gelmeyecek. Yani çünkü Fatih Terim'e belki de hak ettiğinin daha fazla bir ceza geldi. Terim'in bu açıklamalarına karşı direkt Fenerbahçe Başkanı'nın masada biz de varız demesi çok önemliydi. Bence orada doğruyu yaptılar. Yani İrfan Can ve Visce için eğer satılırsa biz de teklifimizi yaparız. Yani kulüp hocadan bir şey gelmedi bize, Visce'yi istiyorum diye bir şey gelmedi. Ama dedi eğer biz de talip oluruz dedi. Ben şunu söyleyeyim, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin camiaların hep beraber hareket etmesinden yanayım. Çünkü futbolun lokomotifi onlar. Yayıncı kuruluştan şikayetlerimizi falan yani kaliteli bir lig istiyorsak bu iki kulübün birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ama şu anki yönetim, Galatasaray'daki yönetim ve teknik heyetten dolayı, yani Fatih Terim'den dolayı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dost olacağına inanmıyorum. Belki ileride değişir. Eğer dost olmayacaksa, dost olarak görmüyorsan düşmanına da ona göre karşılık vermen lazım. Bu sadece sahada oynanan bir oyun değil yani futbol. Böyle psikolojik etkenleri de iyi yönetilmek lazım. Ben o yüzden Oğulcan meselesinden değil, İrfan Can ve Visce olayı üzerinden gidilip baskı yaratılsa daha mantıklıydı. Kapatırken de size sorayım, İrfan Can ve Visce'yi ister misiniz? Devre arası transferi.
Sen söyle istiyorsan ben sonra
şey. Ben isterim açıkçası ya. İrfan Can'ı zaten tartışılmazdı. Yani Visce'da her sezon çift tane gol, çift tane asist yapan bir oyuncu. Yıllardır Batu'nun söylediği gibi, Sinan Gümüş örneğinin gibi daha yeteneklisi belki de. Yani çok maçı alabilir. Yani çok uçuk maliyetler çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu mümkün gelmiyor da yani olursa neden olmasın derim tabii ki de.
Abi Başakşehir'den Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'a transfer olan futbolcu var mı ya tarihte? Ben hatırlamıyorum yani. Başakşehir'den transfer yapılması en zor kulüp. Aklıma gelmiyor benim. Üç takımın herhangi bir oyuncu aldığını Başakşehir'den. Hep çıkıyor bu laflar ama ben yine ihtimal vermiyorum ondan dolayı. Ozan'ı satarsak 12-13 milyon falan öyle bir şey olursa, öyle bir para gelirse belki de direkt o parayı İrfan Can için kullanırlar. Onu bilmiyorum. Ama şu anda olma ihtimalini sıfır görüyorum. Ozan gidip İrfan gelsin ister misin diye soracak olursam, yazın isterim, ocakta istemem cevabını veririm ona da. Bir de, ben şu anda kimse takımın değişmesini falan istemem yani. Özellikle Mesut gelecekse Ozan Tufan'ın çok daha fazla değerli olacağını düşünüyorum. Çünkü İrfan, Mesut, Perkas, yani bunlar çok defansif olarak bize zafiyet yaratır. Üç aynı anda oynaması imkansız. Ozan'ın varlığı Mesut'u, Perkas'ı yukarıda çıkartabilecek bir profil. İrfan belki daha yetenekli, daha teknik bir oyuncu ama oyun bence Ozan'a uygun olacak bizim ilerleyen süreçte, ki Mesut gelirse.
Ben de fikrimi söyleyeyim, öyle kapatalım. Vizca'yı artık istemem çünkü yaşı da geldi. O bölgede yani bahsi geçen transferler, Mesut transferi iyice ayyuka çıkmışken o bölgede Vizca'yı da kaldıracak bir kadromuz yok zaten. Yani zaten dünyada öyle bir oyun da yok artık. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum. Sosa'nın gideceği konuşuluyor. Böyle birileri aşağıdan fısıldıyor filan falan. Aile hayatı filan. Sanki bana da gidecekmiş gibi geliyor. O zaman da biz Mustafa Ozan'a kalıyoruz. Yani eğer olabilirse yani, ama Batu'ya katılıyorum yani. Ocak'ta istemem. Sezon sonunda isterim. Kesinlikle isterim. Ama eğer Sosa ayrılırsa orayı sadece Ozan ve Gustavo'nun üzerine yüklüyoruz bütün sezonu. Bunu da ekleyelim yani. Orada Mert Hakan yanlış ikinci 8 numara olunca sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da bir alt şey olarak söyleyeyim.
Aynen. Tamam, o zaman programı yavaştan kapatalım.
Son Ankara'cı maçı ile ilgili ben ufak bir şey söyleyeyim. Pazartesi günü o maçtan sonra muhtemelen hem Kupa maçını hem onu biraz konuşuruz. Ankara Gücü de yine ligin dirençli takımlarından, bence olduğu yeri en hak etmeyen takımı yani ligin 19. sırasında. Ama izlediğim her Ankara Gücü maçından keyif aldım. Ankara Gücü elindeki malzemeyi maksimumda kullanmaya çalışan bir takım. Tabii ki de yeteneksiz birçok oyuncusu var ama ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok iyi savunma yapıyorlar, kapanıyorlar. Hızlı birkaç tane oyuncusu da var. Kesinlikle yani kimseyi küçümsemememiz, hafife almamamız gerekiyor. Ligde üst üste aldığımız Malatya yenilgisi dönemini biliyoruz. Konya ve Malatya üst üste içeride kaybettik. Öyle Ankara Gücü'nü biz ben rahat yenerim, bu maçı geçeyim falan gibi bir havaya umarım girmeyiz. Önümüzde 4 maç var. 3'ü içeride. Maçlarda Ankara Gücü, Kayseri, Rize. Arada da bir Sivas'a gidiyoruz. Yani böyle bir 4 maçtan alabileceğimiz bir 12 puan, hadi 10 puan diyeyim, Fenerbahçe'yi ikinci yarıya müthiş bir konumda taşır. İnşallah bu şeyi kaybetmeyiz, havayı kaybetmeyiz. Bir küçümseme, bir zor fikstürü geçtik. Kolaya geldik, yanılgısına düşmeyiz ki buna çok düşüyor Fenerbahçe zaman geçmişte. Bundan korkuyorum, onu söyleyeyim.
Aynen.
Ben de Ankara Gücü'yle tek bir cümle söyleyeyim. Şu ana kadar üst üste seri yaptığımız maçlarda oynadığımız oyun ve planı tamamen değiştirip Ankara Gücü'ne çok farklı bir oyunla çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim şu ana kadar bizi seriye taşıyan plan Ankara Gücü karşısında işlemez yani. Çok zor işler yani.
Neyse. Sağ olun beyler. Fenerbahçe'de
susun da bir programı kapatayım diyorsun yani.
Aynen artık. Yeter arkadaşlar. Tamam. Fenerbahçe o 17 maç sonunda 35 puanla, yani Beşiktaş'la beraber aynı şekilde aynı puanda ilk sırada diye, bir ikinci sırada. Yani avaraj döndü Beşiktaş sadece. Bu arada Perşembe günü Kupa maçı oynuyoruz Kasımpaşa'yla Kadıköy'de. Sonra da Pazartesi günü yine Kadıköy'de Ankara Gücü'nü ağırlıyoruz. Yani ondan sonra Batu'nun dediği gibi yani önümüz açık gibi, şu 4 maç neler olacağını göreceğiz. Zaten transferler de gelebilir. Onları da takip edeceğiz. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Atilla ve Batu, tabii ki de size de teşekkür ediyorum. Ve Perşembe günü, belki olmazsa Pazartesi günü, o iki maçı konuşmak üzere yine burada olacağız. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.